Ayrım 24.
Sık sık aferin diyordu. Birlikte un kapanı köprüsünü geçtik, Beyoğlu'na geldik. Sinemaya götüreyim demişti. Ben de hayır olmaz dememiştim. Şehzade başındaki sinemaya birkaç kez gittiğimden beri hiç sinemaya gitmemiştim. Şimdi de öyleyimdir. Bana hayır demek zor gelir. Yüzümün yumuşaklığından, salt karşımdakini memnun etmek için istemediğim şeyleri bile yaptığım, bu yüzden sonradan üzüldüğüm çok olmuştu. Niçindi bilmiyorum, erkendide sinemaya daha vakit mi vardı, yoksa başka bir şeyden mi vakit geçirmek için adamla bir küçük şekerci dükkanına girdik. O dükkan hala durur. Küçük dükkanda iki küçük masa vardı. Birine oturduk. Önümüze pasta geldi. Evet, pasta. Benim için çok önemli bir şey. Masanın altından uzanan bir el dizlerimdeydi. Kalktım. Ben gidiyorum. Sinemaya? Olmaz. Bunu sertçe söylemiş olduğumu hiç sanmam. Ama adam beni bırakmak zorunda kaldığına göre sözlerinde bir kesinlik olmalıydı. Adamın kötü niyetli olduğunu sezinlemiştim ama bu kötü niyetin tam olarak ne olduğunu ancak yıllar sonra anlayabilecektim. Kaçarcasına korku içinde döndüm eve. Bir yanımızla çok bilgisiz yetiştiriliyorduk. Kişiliğimizi eğitimle değil deneyimlerimizle kazanıyorduk. Güzelcene bir çocuk olup da başından buna benzer olayın geçmediği çocuk yaşıtlarım arasında yok denilecek kadar azdır. Sonraları arkadaşlarım arasında bu konuda çok acılı dramların tanığı oldum. Altın Edecek Paşa. Babamın hemşerileri geliyor evimize. Şebin Karahisarlılar. Babama, memlekette bir Rüştü Paşa vardı bildin mi? Diyorlar. Babam, evet bildim diyor. Rüştü Paşa çok hasta. İstanbul'a geldi. Bakacak da kimsesi yok adamın. Evini alır mısın? Rüştü Paşa dedikleri adam yorgan döşek sırtta taşınarak bizi eve getirilip yerleştiriliyor. Rüştü Paşa dedikleri adam İstanbul'un sokak başlarında sabahın erken saatlerinde yorganları sırtlarında iş bekleyen taşralı yapı işçilerine benziyor daha çok. Onların çok daha yaşlısı, çok hastası. Durmadan inliyor yatakta. Helaya bile gidemiyor. Oturak tutuluyor altına. Annem olsaydı bunlara çok kızacaktı. Rüştü Paşa'ya kardeşim Saadet bakıyor. Bahtsız bir kızdır o. Bütün yaşantısı, gençliği hastalara bakmakla, iyilikle geçti tükendi. Onu en çok seven benim. Ben de huyum yüzünden bir gün olsun ona sevgimi belirtemedim. Bu ne biçim paşa böyle? Bu paşa sivil paşasıymış. Abdülhamit paşasıymış. Öyle bir zenginmiş ki... Bu üstüne yattığı çul döşeğin altı, arası hep sarı sarı altın liralarla tıklım tıklım doluymuş. Doluymuş derler ama döşeğin yorganı arasında ne altın var ne bakır metelik. Paşa çok cimridir, çok. Döşeğinde yoksa altınları, öyleyse kuşağının işliğinin arasındadır. Orada da yok. Öyleyse bu paşa, vallahi altınları yutmuştur cimriliğinden ki kimsenin eline geçmeye. Paşa inliyor. Oturak getiriliyor altına. Oturağa hiç altın düşmüyor. Öksürüyor paşa, hiç altın çıkmıyor. Bir Allah'ın belası paşa ki başımıza sarıp gitmişler. İnliye inliye ölüyor Rüştü Paşa. Şimdi cenazesini nasıl kaldırıldığını bile anımsamıyorum. Mutluluk saatleri. Bütün o sıkıntılı günlerimizin mutluluk saatleri de var. Annem yok. Kardeşim bakıyor bize, yemeklerimizi o yapıyor. Akşam oluyor. Babam uskumru balığı getirmiş. Sofradaki mangalda kardeşim uskumruları kızartıyor. 5 numara gaz lambası yanıyor sofada. Lambayı önümüze alınca arkamızdaki duvara gölgelerimiz düşüyor. Sofa pencerelerinin karşısında eski Şeyhülislamlık binasının yüksek duvarları var. Yol boyunca uzanıp evin sokak önünü kapayan duvarların yüksekliği bizim çatıyı aşıyor. Duvarın oyuklarına güvercinler yuvalanmış. Akşam karanlığı basınca oyuklardaki güvercinlerin özgün uğultuları başlıyor, güvercinler dem çekiyor. Biz kardeşimle lambanın ışığında evin karşısındaki duvara vuran gölgelerimize bakıp oynuyoruz. Duvardaki gölgelerimiz kocaman kocaman dev gibi. Oynuyorum, sıçrıyorum, atlıyorum. Duvardaki dev gölge de oynuyor, sıçrıyor, atlıyor. Gülüyoruz, gülüyoruz. Duvarla aramızdaki mangaldan uskunu dumanları tüttükçe, dumanların gölgesi de karşı duvarlarda deviniyor, dev gölgelerimiz de titreşiyor karşı duvarda. Kardeşimle ortaklaşa eğlencemiz, akşam karanlığında, lamba ışığında duvara yansımış bu gölge oyunlarımızdı. Nasıl da eğleniyorduk kendimizi unutup. Fındık, fasulye, mandalina. Annem dönüyor köyünden. Babam karşılıyor annemi, birlikte geliyorlar eve. Annem giderken bir küçük çuval dolusu hediye götürmüştü. Çiçekli pazenler, basmalar, Amerikan bezleri, başörtüler, Yemeniler, peştemallar, kına, boncuk, sabun filan. Dönüşünde iki çuvalla bir sepet getirmiş. Çuvalın birinden kuru fasulye çıkıyor, küçük küçük fasulyeler. Öbür küçük çuvaldan fındık çıkıyor. Sepetten de küçük ekşi mandalinalar. Bunları köyden vermişler anneme. Annemin hakkıymış. Her yıl bu kadar ürün göndereceklermiş. Annem sevinçli, mutluydu. Annesini görmüş, iki erkek kardeşini görmüş. Ama kardeşleri babasının köyünde, annesi ise uzak başka bir köydeymiş. Uzun uzun annesini anlatıyordu. Dünya gözüyle gördüm, ölmeden gördüm annemi, diyordu. Bu gezi yaramış anneme, dinçleşmiş, neşelenmiş. Vesikalık resim. Çocuklar içinde yaşamaktalarken çekilen geçim sıkıntısının ne olduğunu bilemiyorlar. O günlerin çekilen geçim darlığını çok sonraları düşündükçe anlayabiliyorum. Annemin hastalığı bir yandan, babamın işsizliği bir yandan, parasızlık bir yandan. Bütün bunlara ek olarak babamın buyruğuyla geçim sıkıntımızı belli etmememiz bir yandan. Annem bu sıkıntıya kendince bir umar arıyor. Köyündeki babasından kalan tarlasını, fındıklığını satacak. Bunun için de orduya gittiği zaman orada tanıdığı bir adama vekaletname verecek. Adam anneme miras kalan her neyse onları satıp parasını gönderecek. Vekaletname çıkarmak bir şey değil de illa o vesikalık resim yok mu? Vekaletnameye annemin vesikalık fotoğrafı yapıştırılmalıymış. Ama nasıl olur da annem resim çektirir? Babama göre resim çektirmek günah-ı kebairdendir. Annem böyle bir büyük günah işleyemez. Bu günah perdesinin altında babamın kıskançlığı saklı olduğunu anlıyorum daha o yaşımda. Annem fotoğrafçının karşısına geçecek, resimde yüzü görünsün diye peçesini açacak fotoğrafçıya. Babamın asıl istemediği işte bu. Çok iyi anlıyorum babamı. Anneme güvensizliğinden değil bu karşı koyması ama fotoğraf çekecek herifin kötü niyetini, içinden geçenleri ne yapalım? Babam annemi başkalarının işlerinden geçirecekleri niyetlerden bile kıskanıyor. Yeryüzünde söylenmiş en güzel kıskançlık şiiri Türk halk şiirindeki şu iki dizedir. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim? Halk şairinin bu iki dizesi tam bir gerçekçilikle Türk erkeğinin karakterini dile getiriyor. Annemin vesikalık fotoğraf çektirmesi evimizde açığa vurulamayan büyük bir sorun, annemle babam arasında bir çatışma yarattı. Bu sessiz bir çatışmaydı. Hangi konuda olursa olsun evimizde oldum bittim sesli kavgalar, bağırma çağırmalar olmazdı. Çok hiddetli adam olan babamın bağırması hiçbir zaman çığlık olmamıştır. Annemse o hiç bağırmazdı. En çoğu belli etmeden küserdi sessizce. Ama bu belirsiz küskünlüğü bile uzun sürmezdi. Koca efendiydi. Kadın efendisine surat edemezdi. Surat asmak bile yalnız efendinin hakkıydı. Vesikalık 6 resim çekildi. Sokak fotoğrafçısında çekilmiş bu 6 resim gözümün önünde. Yüzden başı atılmış peçeyle, siyah çarşafın küçük üçgeni arasında kalmış, annemin alnıyla çenesi bile iyice seçilmeyen dumanlı, puslu, silik yüzlü. Resimlerle vekaletname gönderildi orduya. Annem hiçbir zaman bu vekaletnameye bir cevap alamayacaktır. Bu miras işi bir zaman evimizde konuşulacak, sonra unutulacak. Ne o tarla satılacak, ne de anneme bir daha köyünden fındık, fasulye gelecek. Yanar dururum. Annem bir kez sinemaya gitmedi, sinema nedir, nasıldır görmedi. Günahtı, saçmaydı çünkü sinema. Bir kez tiyatroya gitmedi, tiyatro nasıldır görmedi, bilmedi. Çünkü günahtı. yaşadığı çağın teknik olanaklarından yararlanabildiği yalnızca işte bu 6 vesikalık fotoğraftı. Benim için hazineler değerindeki o silik fotoğraflardan bir tekini olsun elime geçirmek, annemin yüzünün 6-9'luk hayalini görebilmek için 1959'da Ordu'ya gittim. Perşembe ilçesini, Annaç köyünü dolaştım. Ama kimselerde bulamadım o vesikalık fotoğrafları. Gülliver. İlk okuduğum edebi eser Gülliver oldu. Taşlı'dan gelmiş her bölge halkının İstanbul'da topluca bulunduğu belli yerler vardır. Babamın hemşehrileri, Şebin Karahisarların çoğu Bebek'te, Kuruçeşme'de, Kasımpaşa'da toplanmışlardır. Annemin hemşehrileri Ordularında, Arap Camii dolaylarında toplandıklarını annemin Ordu'ya gidişinden sonra öğrendik. Arap Camii yakınlarında üst katı han odaları olan eski bir kahve vardı. O kahveyi işleten iki kardeş Celal, Bilal. Annemin hemşehrileriydi. Nasıl, neden şimdi bilemiyorum ama o kahveye giderdim ara sıra. Bilal Celal kardeşlerin yeğenleri olan Zekeriya, ilkokulu bitirmiş, okumasını çok seven ama ağabeylerinin okula göndermeyip kahvede çalıştırdıkları çok iyi bir çocuktu. Okumaya çok düşkündü. Bir gün nasıl olsa bir yolunu bulup okula gideceğini söylerdi. Birçok kitapları vardı, bir çocuk ansiklopedisi vardı. Kitaplarını okumam için kahveye getirirdi. O ansiklopedi ciltlerini kahvede birkaç kez baştan sona okudum. Bu ansiklopedide en çok sevdiğim Gülliver'in gezisiydi. Gülliver'in devler ülkesindeki gezisinden çok cüceler ülkesindeki gezilerini, serüvenlerini seviyordum. Ne oldu kim bilir Zekeriya'ya? Zekeriya gibi okumak isteyip de okuyamayan daha niceleri var. Gülliver'i ansiklopedisinden okuyup tanıdığım Zekeriya hatırıma geldikçe onun okuyamamasından nedense kendimi sorumlu tutar, okumuşluğumdan utanırım. Bayram Şekeri. İmtihan olmak için okula ilk gittiğim gün odasında gördüğüm sakallı müdür gözümde fır fır dönmüştü. Bunu bir betimleme olsun diye söylemiyorum, bir yanılsamayla müdürü gerçekten fır fır döner görmüştüm karşımda. Müdür bize müsahabat-ı ahlakiye dersine gelirdi. Müsahabat-ı ahlakiye, ahlak üstüne söyleşiler demek. Şimdi böyle bir ders yok okullarda sanırım. Sakallı müdür her derse girişinde tıpkı o ilk gördüğüm günkü gibi karşımda fır fır dönerdi hep. Bir kez adamı öyle görmüştüm ya, başka türlü göremiyordum. Bayram geldi. Bayram tatilinden önce sınıfımızın uslu çocuklarından birkaçı bayramın ilk günü sınıf öğretmenimiz Zekai Bey'in evine el öpmeye gitmek için sözleşti. Bana sen de gel dediler. Peki dedim. Bayramın ilk günü Zekai Bey'in evine gideceğiz diye çok heyecanlıydım. Evi kim bilir nasıldır, odası nasıldır, eşyaları nasıldır, kitapları, rafları, dolapları nasıldır? Çok, çok merak ediyordum. 5 arkadaş sözleştiğimiz yerde buluştuk. Ama Zekai Bey'in evinden yana değil de ters yana gidiyorduk. Nereye dedim. Tahtakale'de şekerci dükkanı olan bir adamın oğlu, arkadaşlarımızdan mini mini yüzlü küçümencik Süleyman, önce bizim dükkana gideceğiz dedi. Rüstempaşa Camisi'nin bitişiğinde dizilmiş dükkanlardan biri olan şekerci dükkanına girdik. Çocuklar Süleyman'ın babasına, amca bir kutu şeker, amca bir okka şeker diyorlardı. Ne olacak dedim. Zekai Bey'e gidiyoruz ya dediler, eli boş gidilir mi hiç? Bu hiç aklıma gelmemişti. Hem gelse ne olacak? Şeker alacak parayı nereden bulayım? Utancımdan kulaklarıma dek ateş bastığını duydum. Süleyman, babam şekeri ucuz verecek de, dedi. Öyle merak ediyordum ki Zekai Bey'in evini. Kim bilir evin içi, odası nasıldır? Eşyaları, kitapları, masası. Süleyman'ın babası bize yememiz için birer tane halka biçimindeki renkli peynir şekerlerinden verdi. Öbür çocukların ellerinde paketlenmiş şeker kutuları çıktık dükkandan. Yer yarılsa da yerin dibine geçsem. Ben ne diye geldim bunlarla? Tahtakale yokuşundan çıkıyoruz. Zekai Bey'in evi kim bilir nasıldır. Yazı masası vardır odasında. Öğretmenler odasındaki masa gibi onun masası da yeşil çuhayla örtülüdür. Hokka takımı vardır masasının üstünde. Bakırcılara geldik. Zekai Bey'in odasındaki raflarda kitaplar vardır. Bir de kitap dolabı vardır. Kitap dolabı camlıdır. Müdür Bey'in odasındaki dolap gibidir. Çocuklar ellerindeki şeker paketlerini sallıyorlar. Konuşuyorlar, cır cır konuşuyorlar. Benim ağzımı bıçak açmıyor. Nasıl etsem de söylesem de ayrılsam onlardan. Harbiye Nezareti Bahçesi'nden, şimdiki üniversite bahçesi, geçtik. Beyazıt'tan Şehzade başına geldik. Sağa kıvrıldık mı yandaki sokakta Zekai Bey'in evi. Kim bilir, kim bilir nasıldır evin içi. Koltuklar vardır tabii. Hem de kadifedir koltuklar. Odasının tabanında halı serildir. Ne çok kitapları vardır. Hepsi de ciltlidir. Tam Zekai Bey'in evinin sokağına saptık. Karşıdan sınıf arkadaşımız Sabit ile Nabit, ikiz kardeşler geliyor. Onların elinde de şeker kutusu. Çocuklar siz gidin hadi. Ben sonra geleceğim. Neden? Çok sıkıştım da çişim var. Heyecanlandın da ondan. Bir gidiyorum ki arkamdan kovalayan varmış gibi. Önüme gelen sokağa sapıyorum. Bir o yana bir bu yana. Her sokağa saptıkça biraz daha rahatlayıp yavaşlıyorum. Fatih Parkı'na gelmişim. Fatih itfaiyesinin dolaylarında dolaşıyorum. Epey zaman sonra eve dönüyorum. Annem soruyor. Niye o kadar geç kaldın oğlum? Muallim Bey bırakmadı. Öyle güzel evi var ki anne. Yazı masası var. Tabii iyi olur. Ama üstü örtülü. Yeşil bir örtülü. Bir dolu kitapları var. Hepsi de ciltli. Bir de dolabı var. Tabii olur. Ama camlı dolap. Koltukları var anne. Tabii. Ama kadife. Öyle güzel ki evi anne. Anneme Zekai Bey'in evini anlatıyorum da anlatıyorum. Ballandıra ballandıra anlatıyorum. Gülüver seyahatnamesi gibi. Topal leylek masalı gibi anlatıyorum. Size ne ikram etti? Ne mi? İşte bunu hiç düşünmemiştim. Bize mi? Şeker. Evin en alt katındaki kullanılmaz eski odalara giriyorum. Mantarlaşmış, çürümüş döşemeler delik deşik. Küherçilenmiş, rutubetli duvarlara bakıyorum. Yarılsa ya şu duvarlar, masallardaki gibi. Altınlar dökülse ya duvarda açılan delikten. Yeşil Tulumba'da Halk Dershanesi. Yeşil Tulumba'da bir halk dershanesi açılmış diye duydum. Okula gidememiş olanlar bu dershanede öğrenim olanağı bulacaktı. Gündüz işlerinde çalışanlar geceleri bu dershanede öğrenim göreceklerdi. Her düzeydekiler için ayrı ayrı öğretim yapılacaktı. Bir öğrenme susuzluğu içindeydim. Halk dershanesinde okulda öğrendiklerimden artık bir şeyler daha öğrenebilirim diye düşündüm. Bizim sokaktan gidiyoruz. Solda 3-4 basamakla çıkılan kapısı içerlek bir güzel ev var. Evin önündeki menekşe gülü evin önünü boydan boya kaplayıp sarmış. İşte o evden yokuş aşağı inilince sepet, küfe yapılan yan yana birçok dükkan var. Oraları Yeşil Tulumba denilen yerdir. Yokuş üstünde solda halk dershanesi. Yapının 6 dükkan. Kapıdan girip ikinci kata çıkıyorum. Bir odaya giriyorum. Efendim ders almak için geldim. Okula gitmiyor musun? Okula gidenleri dershaneye almadıkları için hayır gitmiyorum dedim. Yazık. Senin yaşında bir çocuk okuma yazma biliyorum. Beni sınavdan geçiriyorlar ki bilgi düzeyime göre ders verecekler. Sınavı yapan öğretmenin orada birisine söylediği övgü sözlerini bunca yıl sonra kelimesi kelimesine hatırlıyorum. Bu çocuğun gözlerinde zeka kıvılcımları çakıyor. Bu sözleri okula gidemediğim için bana yazık olmuşmuş anlamına söylüyordu. Okur yazar olmayanlar akşamüstü iş bitiminden sonra dershaneye geliyorlardı. Biz daha ileri düzeyde olanlar daha geç saatte derse başlıyorduk. Dershaneden çıktığımızda ortalık kararmış olurdu. Haftanın yalnız 3 gecesi dershaneye gidiyordum. Çünkü yalnız o 3 gece hesap dersi vardı. Bana gerekli olan da hesaptı. Öbür dersler benim bildiklerimden aşağı düzeyde veriliyordu. O dershanedeki hesap öğretmeni hesap dersini sanki şurup içirir gibi tatlılıkla veriyordu. Benim yaşımda öğrenci yoktu. Birkaç delikanlı, öbürleri 20-30 yaş sularındaydı. Hepsi de büyük bir öğrenme isteği içindeydiler. Çırak, esnaf, işçiydiler. Öğretmen onların işlerine uygun, onlara göre problemler veriyor, ben de o hesap derslerinden pek çok yararlanıyordum. Babamın bana o yaşımda bile öyle sonsuz bir güveni vardı ki dershaneden geceleri döndüğüm halde bir kez bile benden kuşkulanmamış, dershaneye gittiğime inanmıştı. Oysa ne gittiğim dershaneyi ne de ne dersi aldığımı biliyordu. Süslü püslü kötürüm kadın. Süleymaniye'deki evimizden taşınıyoruz. Nasıl taşındığımızı bilmiyorum. Çünkü ben okuldayken taşınılmış. Partal eşyalarımız, yüklü tek atlı arabanın tıngır mıngır gidişini göremedim. Yeni evimiz yine Süleymaniye'de. Askeri basın evinin yanındaki yokuştan inilince yeni taşındığımız eve gelinir. Ev mi dedim? Hayır, burası ev değil, medrese odası. Çektiğimiz geçim sıkıntısı büsbütün artmış olmalı ki biz böyle bir yere taşınmak zorunda kalmışız. O dar sokak sırasıyla Süleymaniye Medresesi'nin odalarıdır. Birçok kapılar daracık sokak açılır. Dar sokak iyi güneş alamadığından hep serindir. Medresenin yüksek duvarları yüzünden insanın içi kapanır. Bizim oturduğumuz medrese odasını anlatayım. Pek oda değil burası, kocaman mağara gibi bir yer. Hamam kapılarından daha kalın bir tahta sokak kapısından girilir. Sokak kapısının üstünde bir pencere vardır. Aklımda kaldığına göre bu pencereyi sonradan açmışlardır. O kocaman mağara gibi kova, gün ışığı işte bu tek pencereden girer. Sokak güneş ışığı almaz ki ışık içeri girebilsin. İçerisinin taş tavanı çok yüksektir. Onun için sonradan içeriye bir asma kat yapmışlar. Asma kata kaba, kalın tahtalardan yapılmış, dayalı bir merdivenle çıkılır. Asma kat, kalaslar üstünde kalın tahta döşemelidir. Alt katın tabanı iyice basılıp ezilmiş kara topraktır. Bu geniş medrese kovuğunun asıl kiracısı kötürüm bir kadındır. Asma katta oturur. Alt katta da birçok kadınlı, erkekli, çocuklu insanlar oturur. Bunlar belki de 2-3 ailedir. Biz asma kata, yani kötürüm kadının oturduğu kata taşındık. Burada duvar, oda yoktur. Geniş bir sahanlıktır. Yalnız orta yerden ipe bağlı bir yamalı bez perdeyle ikiye ayrılmıştır. Perdenin önünde kötürüm kadın, arkasında biz oturuyoruz. Çok sonraları Paul de Kock adlı, o zaman moda olan bir Fransız yazarından çevrilmiş birçok roman okumuştum.